Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bilimden uzaklaşmanın sonuçlarını ama bunun bir silsile halinde nasıl hayatımıza hükmettiğini konuşmaya çalıştık. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey, hem onun yardımcısı, hem eskilerden bir çapsız, hem de onlara en tepeden hükmeden kişinin aslında üst üste söylediklerini koyduğumuzda bugün yaşadığımızın bir tesadüf olmadığını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Şimdi önce bir duyuru, bir iki tane duyuru. Bir tanesi bugün, ben yani 6 senedir size söylüyorum, artık alıştınız muhtemelen ama bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ben böyle bir güne inanmıyorum. Neden inanmıyorum onu da söyleyeyim size. Bir kere gazetecinin çalışanı çalışmayanı diye ayrılmaz. Çalışmak değildir burada kriter olan. Yaltaklanmamak, yalakalanmamak, bir tarafın yanında durmamak. Bu sadece iktidar yalakaları gazeteciler için değil, muhalefet yalakası gazeteler için de geçerli. Yani gazeteciliğin temel prensiplerinden ödün veren, halkın, kamuoyunun aydınlanması için çalışmayan herkes için geçerli. O nedenle hani şu anda çalışmak değil kriter, hiçbir zaman bence olmamalı da, ama şu anda ekstra hiçbir şekilde değil. Bu tarz gerçekten gazetecilik yapanların günü kutlu olsun. Onun dışında hani diğerlerine sürekli olarak şenlik, sürekli olarak bayram, devrin değişmesi bir şey değiştirmiyor ki. Hep söylüyorum işte, yani yarın bir gün burada bir seçim yaşayacağız bu yıl. O seçimin sonunda iktidar değişecek ve göreceksiniz. Lütfen bunu not edin bir yere. Yıllardır çırpınarak anlatıyorum. Daha çok ihtiyaç olacak bu programa. Çünkü aynı şekilde gerçeğin peşinde koşmaktır burada önemli olan kriter. Diğeri hava civa, hikaye. Eğer hayata böyle bakacak olursanız şu anda 32 gazetecinin tutuklu olduğu gerçeğini göz ardı etmiş olursunuz. Neden tutuklu bu insanlar? Neden 700'den fazla gazeteci sadece 2021 yılı içinde soruşturma geçirdi? Neden haberlere üst üste yayın yasağı getiriliyor mesela? Bunları göremezsiniz ki. Tartışacağınız şey, ekranda daha önce oy oranlarıyla, anket sonuçlarıyla oynayacağını Alo Fatih döneminde gerine gerine söyleyen, bundan da zerre kadar üzülmeyen, ne bileyim utanmayan bir insanın çıkıp ana muhalefet liderinin katıldığı bir televizyon programına bugüne kadar hiç yapılmadığı şekliyle birilerini telefonla söz hakkı doğdu diye bağlamasını tartışırız. Ya da aslında onu gösterecektim fakat bir güne iki iğrençlik ağır gelir hepiniz için diye düşündüm. Ahmet Hakan da aynı şeyi yazmış bugün. Diyor ki ben yapmazdım. Ne diyorsun? Ya bırak. Ya da lan bırak. Artist yapmazmış. Ben yapmazdım diyor. Selden kütük kapma telaşında o da. Ben yapmazdım. Ben onu yapacağımı hiç çıkartmam yayına. Daha iyi. En güzeli. Ben sadece böyle hani efendilerimi çıkartırım. En nefis. Hiçbir şey olmuyor o zaman. Şahane oluyor. Biraz oturmada sıkıntı oluyor. Çünkü biliyorsunuz hani göklerden gelen kararlarla söyleşi yapan gazetecilerin kıçı koltuğa değmiyor. Yere yakın oturuyorlar onlar. Koltuğun ucunda böyle. Hani kız istemeye gelmiş, verilmeyeceği garanti olan damat tribi. Nasıl olsa vermeyecekler de rutini tamamlayalım biz. Ben yapmazdım diyor. Bence de yapmazdı. Ama bugün gazetecilikle ilgili güzel bir şey anlatayım size. Arkada logosunu görüyorsunuz şurada. Gazeteciler Cemiyeti, merkezi Ankara'da olan Gazeteciler Cemiyeti, diğerinin kıymık kadar faydasını görmediğim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Onlar da beni görmediği için, sadece beni değil burunlarının dibindeki mesela Ruşen'i de görmedikleri için benim için çok önemi yok gerçekten ama gururla söylüyorum. Gazeteciler Cemiyeti ki biliyorsunuz bu yayının aynı zamanda destekçisidir, arkada logo o yüzden durur. Avrupa Birliği ile yürüttükleri bir projenin içinde bu yayın da var, patronsuz yayın da var. Buradaki ekipman desteğini onlardan aldım. Şimdi bir kısmını onlardan aldım diyeyim. Parasal anlamda değil, malzeme olarak. Onda bir anlaşalım da bir sakat olmasın, aman diyeyim. Öyle parayla pulla burası akçeli işin yeri değil güzel kardeşim. Şimdi onlar çok güzel bir proje uyguladılar. Ben de bir şekliyle dahil oldum ona. Çok sevindim. Yani benim de bunu yapan bir insan olduğum için görüşümü sordular. Sağ olsunlar, değer verdiler. Elimden geldiği kadar ben de uğraştım. Şimdi bugün onun açılışı var. Ne yapılan? Yapılan şu. Bugün saat 16'da Gazeteciler Cemiyeti kendi hesabından bir canlı yayın yapacak. Nasıl bir canlı yayın? Sosyal medya üzerinden de görebilirsiniz zaten bunu. İki tane stüdyo yapıldı Gazeteciler Cemiyeti'nin Ankara'da Çevre Sokak'taki binasına. Ankaralılar çok iyi bilir. Böyle CHP'nin eski genel merkezinin tam çaprazında kalır. Sütunlu, kocaman, çok güzel köşk gibi bir binadır orası. Onun içinde iki tane stüdyo yapıldı. Bunlardan bir tanesi bir canlı kayıt stüdyosu. Yani bayağı bir stüdyonun içinde ne varsa işte koltuklar, mikrofonlar, kameralar, her şey var. Gazeteciler kullanacak bunu. İşsiz gazeteciler de kullanacak. Ücret ödemeyecekler. Sadece önceden gidip başvurmaları gerekecek. Ne yapacaklarını anlatacaklar. Hemen yanında da küçük bir stüdyo daha var. Orası da podcast stüdyosu. Ne işe yarayacak? Burada bu programlarını hazırlayabilecek gazeteci arkadaşlar. Hazırlayacaklar, hiçbir ücret ödemeyecekler bunun için. Dışarıdan kullanmak isteyen başka kurumlar, kuruluşlar olursa onlar gazeteciler cemiyetine ödeme yapacaklar ki en azından orası da dönsün. Ama gazeteciler için böyle bir şey yok. Ücretsiz kullanacaklar onlar orayı. Bir de orada yaptıkları işi isterlerse internet üzerinden canlı yayınlayabilecekler, isterlerse bitmişini hazır halde alabilecekler. İçeride stüdyolar var, montaj olanakları da var aynı şekilde. Stüdyonun eklentileri de var. Bugün saat 16'da onun açılışı olacak. Önce Nazmi abi konuşacak, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, sevgili Nazmi Bilgin konuşacak. Ayrıca bu projeye destek olan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun başkanı, Büyükelçi Niklas Mayer-Landrut, o da konuşma yapacak. Ardından da burada ne olduğu anlaşılacak. Gazeteciler Cemiyeti'nin başkan vekili Savaş Kıratlı anlatacak hikayeyi. Ondan sonra da açılacak burası. Gazeteci arkadaşlarım kullanabilecekler. Çok güzel bir girişim. Bir de burada benim için de çok özel olan bir şey daha var. Elbette onu da söylemek isterim. Bu yayını oluştururken biliyorsunuz burada kurduğum ekipman, hani bir yayında size anlatmıştım ya, bir dertleşme yayında biraz da hüzünlenmiştik hatta anlatırken, bu nereden nereye geldi, bunların çoğunu görmediniz siz, görmeniz de gerekmiyor zaten, böyle bir zorunluluğunuz da yok, ama bilin burada ne yaşanıyorsa siz de göreceksiniz. İlk gün size sözüm buydu zaten, burada ne oluyorsa, bu yayına ilişkin ne olacaksa siz de göreceksiniz diye orada anlatmıştım. Sevgili İhsan, Kutsal, onlarla birlikte, onların bu yayına verdikleri destek çok büyük. Makine, ekipman anlamında zaten. Çoğunu ben bir süre parasız kullandım. İşte sonra Avrupa Birliği projesi içinde Gazeteciler Cemiyeti bunu uygularken bu yayını da kabul etti bir proje olarak. Sağ olsunlar onların destekleriyle. Onları çevirdik, işte ben o cihazların sahibi oldum şu anda. Onları burada yaparken yayının denemelerini izleyenler hatırlayacaklardır. Genç bir kardeşim, genç yakışıklı bir kardeşim burada. Engin'i gördünüz arada, Engin Karadaş. Oranın da danışmanlığını aynı şey yaptı. Engin de onu anlatacak insanlara, bunları nasıl kullanacaksınız diye. Her şey gerçekten on numara. Burada ne ekipman kullanılıyorsa en gelişmiş teknolojiyle birlikte gazeteci arkadaşların kullanımına sunuluyor. Herkesin eline koluna sağlık. Çok iyi bir düşünceydi. Hep beraber el birliğiyle bir şey yaptık, bir şey çıkarttık ortaya. Gazeteciler için sadece. Orada dertlerini anlatabilecekleri programlar yapabilecekler. Dediğim gibi Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyorum. Hepsine, Nazmi abiye, Yusuf abiye, Yusuf Kanlı'ya, burada adını sayamadığım hepsine, sevgili Kenan kardeşime, Kenan Şener'e, genel sekretere. O da bir muhabir biliyorsunuz. Kanal dedi, CNN Türk'te yıllarca izlediniz zaten. Kenan da proje için çok çalıştı. Hepimiz el birliğiyle bir şey yaptık. Çok da güzel çıktı. Gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Yapılabilirdi tabii. Ya oradan bir yayın yaparsın artık diyor. Seve seve. Yani oradan her şeyi yapabilirim. Bütün gazeteci kardeşlerimin kullanımına açık o. Bence 10 Ocağı en iyi kutlanacak etkinlik oldu bu. Böyle hani suya sabuna dokunmayan abuk sabuk işler yapılacağına 10 numara bir iş yapıldı. Artık herkesin kullanabileceği Ankara'nın göbeğinde. Dediğim gibi sadece başvuru yapacaklar. Ben şunu yapacağım orada, işte podcast'imi hazırlayacağım ya da stüdyoyu kullanacağım şu süreler içinde diye. Sadece oraya başvurmanız yeterli. Ondan sonrası için de bugün saat 16'dan itibaren bütün gazetecilerin kullanımına açık. Gazetecileri birileri hapsediyor, birileri elinden işlerini alıyor, birileri elinden ekipmanını, malzemesini alıyor. Birileri de hakikaten bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi kaldı bir aşama. Kazım Öztürk yapmış. Sarı basın kartı olmayanlar kullanabilecek mi? Zaten sarı basın kartıyla bir alakası yok ki. Gazeteciler Cemiyeti'nin derdi o. Burada meslek örgütleri versin basın kartını diye. Son kalan aşama dediğim o. Konya yolunun dibindeki 650 katlı binanın başındaki zat gazeteciliğimi benim değerlendiremez. Benim gazeteci olup olmadığımı o karar veremez. O yüzden bundan sonraki mücadele meslek örgütlerinin basın kartı dağıtımı yolunda olacak. Bunun bayraktarlığını da yapıyor Ankara Gazeteciler Cemiyeti, aynı şeyi de yapıyor. Bundan sonraki aşamamız da o işte. Artık onun için mücadele edeceğiz hep birlikte. Sen karar veremezsin. İktidarda kim olduğunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Seninle bir alakası yok bunun. Bugün AKP var, yarın belki CHP var. Hiçbir önemi yok. Sen karar veremezsin. Gazetecilik meslek örgütleri karar verir. Bu işin akademisyenleri karar verir. Onlar hepsi ama asıl meslek örgütleri. Onlar anlatacaklar. Bir sonraki kadememiz de o. Üçüncü duyuru, yayının sonunda söyleyeceğim ama ya haftaya biraz güzel başlayalım. Hep böyle boktan şeylerle uğraşıyoruz. Çok saçma sapan, yıldınız, yoruldunuz. Ben de çok yıldım, yoruldum. Hakikaten hafta sonları yetmiyor artık. Zaten benim için sadece cumartesi günü var. Çünkü pazar öğleden sonra tekrar buraya, burayla ilgili çalışmak zorundayım. Arkada bir kitap var. Hasan Ali Yücel'i anlatıyor. Bu, ya buna sadece bir otobiyografi demek haksızlık olur. İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitap ve neredeyse bir aydır bekliyor kitap okumak için ama her şeyi biraz daha bitirip böyle üzerinde ciddi bir okuma yapmak istiyordum. Tanıl Bora'nın hazırladığı bir kitap. Hasan Ali Yücel'i anlatıyor. Ama nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Baştan söyleyeyim, bazılarınız çok rahatsız olur mesela okuduğunda. Çünkü Hasan Ali Yücel'i her yönüyle anlatıyor. Geçmişi, hayatta yaptıkları, aile bağlantıları, geldiği yer, düşünceleri, fikrinin evrilmesi hepsiyle birlikte anlatıyor. Ben o kitabı okumaya başladım. Bu haftanın sonuna cuma gününe bir aksilik olmazsa onu da anlatacağım size. Hatta işte dedim ya, haftaya hep boktan başlıyoruz. Biliyorsunuz babasıyla ilgili Can Yücel çağın en güzel gözlü marif müfettişi der. Bugün yayının sonunda hayatta ben en çok babamı sevdim okuyacağım. O da böyle haftaya güzel başlayalım ya. Çünkü şimdi göreceksiniz, saçma sapan bir sürü şey duyacaksınız. Ulan bunlarla nasıl aynı hayatta yaşıyoruz biz diyeceksiniz. Ama sadece hayat bu insanlarla yaşanmıyor. Ondan emin olun. Bu haftanın kitabı o olacak. Tanıl Bora'nın hazırladığı kitap. Hasan Ali Yücel. Dediğim gibi her yönüyle. Hani burada nasıl Nazım Hikmet konuştuk. Herkes acayip rahatsız oldu. Yani herkes değil, bazıları çok rahatsız oldu. Öyle Nazım olur mu? Olur tabii. Nazım bir insan. Nazım bir insan. Hayatta bir takım hırsları var, bir takım eksiklikleri var, zaafları var. Ya insan bu adam, insan. Birileri için kahraman, birileri için vatan haini. Bu kadar. Öyle biri değil o. Bir insan. Hasan Ali Yücel de öyle anlatılıyor kitabın içeriğinde. Ben herhalde bir 65-70 sayfa ilerleyebildim dün. Ama gerçekten çok çok benim için verimli bir okuma oldu. Dediğim gibi bazı yerlerinde öyle tanımadığınızı görüyorsunuz. Herkes işte yaptırdığı muhteşem, kendinin bazılarını yaptığı muhteşem çevirileriyle, bizim sanat hayatımızdaki o öncü rolüyle, köy enstitüleriyle hatırlıyor ama Hasan Ali Yücel de o kadar biri değil. Anlatıyor onun içinden. Duyuru, başka ne var? Bu hafta Perşembe günü TED Mezunlar Derneği'nin davetlisi olarak ben orada olacağım, İncek'te. Orada hem Nazım konuşacağız, hem işte ben biraz anlatacağım. Güzel bir şey yapacağız. Eğer bir aksilik olmazsa saat 8'de orada da olabilirsiniz. Tabii canım, sevgili Erkan da söylüyor, Sait Faik de aynı şekilde. Tabii yani öyle anlatmak lazım kardeşim, öbür türlü olmaz ki. Yani böyle sesi iyice gırtlağın dibine sokup, hatta biraz böyle sinüslerin içine doğru ittirip böyle ruhani bir tonla şiirini okuyup da geçebilirsin. Ama öyle biri değil ki, haksızlık o zaman o. Sait Faik'i anlatıyorsan her yönüyle anlatmak zorundasın. Her yönüyle, insanlar rahatsız da olmalı gerekirse. Çünkü bizim peşinden gittiğimiz şey sadece gerçek. O kadar. Devamı yok. Arkası önü yok. Şimdi bugün Gazete Pencere ile başlayacağız. Her zaman olduğu gibi dua edelim tutsun manşetiyle çıkmış. İlk yayında konuştuk. Hazine Maliye Bakan Yardımcısı. Ya Hazine Bakanı'ndan da, Nebati Bey'den de bahsediyor tabii yayının içinde. Tekhane için ne yapmak lazım başlığıyla. Ama Hazine Bakan Yardımcısı Murat Zaman, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat istikrarının en büyük tehdidi dövizdir. Dua edin de bu ürün gerçekten tutsun, oynaklık azalsın dedi. İlk yayında çok uzun anlattım. O yüzden tekrar üzerinde durmayacağım bu saçmalığın. Tamamen yerden göğe kadar saçma bu. Böyle bir şey yok kardeşim. Dua ile ekonomi düzelmez. Dua ile ekonomi düzelseydi mesela Suudiler şunu yapmazlardı. Ulan yarın bir gün petrol bittiğinde ne yapacağız? Yani ne tür yemekler yiyebiliriz? Bunu düşünmezlerdi. Ya da şöyle, duayla bir şey düzelecek olsaydı sürekli olarak Vatikan'ın kendi milli takımı dünya şampiyonu olurdu. Ya da Suudilerle final oynarlardı sürekli. Anlatabiliyor muyum? Ya da Apoel Haifa beraber oynarlardı sürekli. Öyle bir şey olmaz. Bu öyle bir şey değil. Bu saçmalığa inanmayın. Ama hemen altında tabii imam cemaat ilişkisini anlatıyor. İlk yayında da söylemiştim. Sağ olsun geçen hafta bir grafiğini kullanmamıza izin vermişti sevgili Hakan Hoca, Hakan Kara. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti biliyorsunuz. O da Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey'in söylediği birkaç ay içinde enflasyonu tek haneye indirmeyi planlıyor sözünün ne kadar abuk bir söz olduğunu anlatmış. Üstelik bilime dayanarak anlatmış, rakamlarla, verilerle. Diyor ki Mayıs itibariyle, dedim ya ilk yerinde 5 ayda ama şey vermiş, avans. Tamam ulan, Mayıs'a kadar da süren var. Hadi başla. Mayıs ayında diyor, yıllık enflasyonun tek haneye gelmesi için Şubat, Mart, Nisan ayında fiyatların %28 düşmesi gerekiyor. Yani aylık eksi %8'lik 3 kere üst üste gerçekleşme lazım. Olabilir mi? Bence de. Devam edebiliriz. Saçma. CHP'den çağrı emeklileri ayırmayın. Biliyorsunuz şimdi asgari ücrete yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 2500 lira yapıldı denilerek bir paket oluşturuldu ve eline verildi insanların. Denildi ki tamam, olayım bu. Biz de ertesi gün sabah bas bas bağırarak bir soru sorduk. Ben bas bas bağırdım gerçekten. Hatta sonradan, ben yayınları izlemiyorum sonrasında. Ama o gün bağırdım, biliyorum. Gerçekten delirdim çünkü. Ya kardeşim, emekliye yaptığın zammı açıklamıyorsun. Açıklamıyorsun ulan. Şimdi sonradan görüldü ki tamam işte neyse işte enflasyon farkı zaten o veriliyor. Hadi hayırlı olsun. Şimdi CHP'liler de diyor ki ya bu farkın yansıması lazım. Ama bakın burada çok özel bir başlık var. Hafta sonu duydunuz bunu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıdemli grup başkan vekili Mustafa Elitaş dedi ki milletvekili emeklilerini de milletvekillerini de kapsamalıdır bu. Nasıl kapsayacak abi? Yani bir tarafta 2500 liradan en düşük artık süper para alıyorsun denilen emekliler var. Öbür taraftan alınan daha yüksek emekli maaşları var. Şimdi burada milletvekili emeklilerine yönelik olarak bu düzenleme olacak mı, olmayacak mı? Bakacağız. Ama şu başlığı unutmadan, yani o goy goyu yapmadan, burada birileri için çok sevdikleri yazarlar haline dönüp bir süre sonra Kuru Fasulye kitabını 11 liradan saplamadan bunu yapacağız. Sen destek vereceksin kardeşim. Sen gidip torpil istemeyeceksin milletvekilinden. Heyet oluşturup 30 kişi gidip ondan sonra olan bir yemek bile ısmarlamadı demeyeceksin. Öyle yaparsan emeklilerine, milletvekillerine zam yapmaya gerek yok. Ama öbür türlü hala aynı yerdeyim ben. Meclisin restoranında çorba 1 lira olmalı, et yemeye 2,5 lira olmalı. Başka çare yok. 30'lu gruplar halinde gidiyorsunuz çünkü. Her gün 30 kişiye yemek ısmarla hayatında 4 gün ya. Ben çok da istemiyorum bak. Yani yasama dönemi boyunca istemiyorum bunu. 4 gün sadece yap. Ondan sonra milletvekili ne yaşıyor görürsün. O kadar basit goygoyla olacak bir iş değil yani bu. Şimdi bu başlığı da takip edeceğiz. Kimler destek verecek bunu? Hangi siyasi partiler? Bakacağız. Biz diyor bak her şeyde dışlayan, hafta sonu yaşandı biliyorsunuz. İstanbul'da bir açılış yapılıyor. Ya üstelik açılış hani İçinde işte Kur'an kursunun da oluşturulacağı, Diyanet'in çalışacağı bir bina ile ilgili İstanbul valisi yok, kaymakam yok. Hiç utanmıyorlardı. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ben gitmem. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Mars'tan mı geldi? Öyle mi yani? Yeşil yaratık mı? Ziyaretçi mi o? Üstelik iki kere tokatlayarak yendi seni. Niye gitmiyorsun? Çünkü demokrasiye inanmıyorsun. Kardeşim senin derdin demokrasi falan değil. Elindeki imtiyazı kaybetme, o kadar. Başka bir sıkıntın yok. Hikayeden, tırışkadan işler anlatıyorsun. Çok utanç verici. O tekme ödülsüz kalmadı. Soma'daki maden faciasının ardından Erdoğan'ın bölge ziyareti sırasında protestocu madenciye tekme atan eksik. Bak bunu özellikle 6 yıldır tamamlıyorum. Yerdeki madenci yakınına tekme atan değil, yerdeki madenci yakınını özel harekatçılara tutturarak tekmeleyen Yusuf Yerkel. Yapamaz çünkü, karşısına bile çıkamaz normalde. Yusuf Yerkel Frankfurt'ta ticari ataşe olarak atandı. O dönem başbakan olan Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı olan Yerkel'in atanmasına tepki yağdı. Özellikle muhalefet partilerindeki siyasetçiler Yerkel'in hiçbir bedel ödemediğine dikkat çekip olayı tekmeciye rütbe diye nitelediler ve hükümeti eleştirdiler. Şu gerçeği unutmayalım. Soma halkı bu olaydan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi. Somalıların rahatsız olma hakkı yok. Hiç kusura bakmayın kardeşim. Goy goy istiyorsan bak çok güzel goy goy yayınları var. Git onları izle. Git onları izle. Hiç burada yerin yok senin. Sen götürüp oyunu verdin. Demek ki şikayetçi değilsin. Yani buna Soma'dan gelecek tepkinin bence hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hikaye. Meğer bugüne kadar şeytan taşlanmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarını değerlendiren partinin genel başkan vekili Binali Yıldırım, eski başbakan, eski Ulaştırma Bakanı, tabiri caizse şeytan taşlamaktan iş yapmaya neredeyse zaman bulamadık. Arta kalan zamanlarda da ülkemizin 50 yıllık, 70 yıllık biriken işlerini yapa yapa bugünlere geldik. Nasıl geldik? Şöyle, iktidarı devraldığımızda üstelik yaşanan çok büyük bir ekonomik krizden sonra %30 de enflasyon aldık. 20 yılda 36 yaptık elhamdülillah. Çok iyi. İnsan biraz utanır ama insan utanır. Rahat olun siz. Yıldırım'a göre dövizdeki yükseliş sayılmazsa ekonomide de işler iyi gidiyor. Yani aslında ekonomik rakamlara bakmasan her şey yolunda yani. Niye bakıyorlar onu anlamadım ben zaten. Binali Yıldırım onu da kontrol altına alıyoruz ifadesini kullandı. Evet evet. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bence kontrol altına alıyorlar. Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırılmış. Ankara'da şehir hastanesine kontrole gitmiş. Covid olduğu açıklanmıştı geçen hafta biliyorsunuz. Sosyal medyadan kendi duyurmuştu. Kontrol amaçlı hastaneye gittiğinde tedavisinin orada devam etmesinin daha iyi olacağını söylemiş doktorlar. Ve hastaneye yatırmışlar. Acil şifalar dileyelim. Ece Üner Covid olduğunu duyurdu. Kendime beddua ettim, keşke etmeseydim falan dedi. Acil şifa ona da bir an evvel sağlığına kavuşsun. 3 dakikadan fazla zaten sağlığına kavuşmazsan sıkıntı oluyormuş, öyle diyorlar. Bence sağlığına kavuş yani. Hemen. Şimdi devam edelim. Gazetelerde başka ne var? Cumhuriyet Gazetesi'ni görelim. Zaten Cumhuriyet Gazetesi'nden önemli bir haber de göreceğiz. Cumhuriyet'in manşeti 5 liran yoksa ekmek de yok. Maliyetlerde artış sürüyor. Gıda enflasyonu daha da yükselecek. Mustafa Çakır'ın haberi. Geçen yıla göre tohum fiyatlarının 75 liradan 105 liraya, gübrenin 205 liradan 540 liraya, zirai ilaç ve yaprak gübresinin 83 liradan 105 liraya, mazotun da 38 liradan 50 liraya çıktığını belirtmiş Cumhuriyet Halk Partili Bekir Başevirgen ve demiş ki ekmeğin hangi fiyatlara çıkacağını önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Şimdi buna bir alternatif geldi, gördünüz mü bilmiyorum. Şeytanın aklına gelmeyecek bir metot. Yani biz bugün, mesela bu yayını izleyenlerin çoğu et yemiyorsanız suçu kendinizde arayın. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı ve tek başına milletvekili, siyasetteki tek başına insan, Mustafa Destici katıldığı bir televizyon programında TV100'de şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki ben diyor kasaptan 100 liraya et almıyorum. Ne yapıyorum? Onun yerine diyor kuzuyu diyor, bütün olarak diyor kestiriyorum diyor, öyle kullanıyorum diyor. Çok özür dilerim şimdi kasaptan 100 liraya kilosu et almıyorsun. Kuzuyu kaçtan veriyorlar bütününü, 95'ten mi? Ya bak iş artık bu noktada. Dalga geçiyorlar değil, ikna etmek için başka yolları yok. Bütün saçmalıklara sığınıyorlar bu yüzden. Yani ekonomide düze çıkmanın yöntemi 9 kişi danaya girmek, bunu anlatıyor sürekli. Komşularla anlaş. Danaya girin 9 kişi. Kaç dairesiniz? 8. Tamam gir 8 kişi danaya. Gir, daha ucuza çıkacak. Kardeşim ben manyak mıyım? Niye yapıyorum böyle bir şeyi? Yani kullanacağım yemeğin içinde 250 gram kıyma. Psikopat mıyım ben? Niye gideyim hayvanın tamamına gireyim? Uyduracak ya. Saçma sapan bir şey söylüyor işte. Bak üst üste koy ne kadar benziyor birbirine görüyor musun? Hepsi saçma, hepsi boş, hepsi zır cehalet. Öbür taraftan adamın söylediği, Muş milletvekilinin söylediği. İki domates, bir domates ye ya. Bir domates ye. Hülya Avşar'ın söylediği, yarım simit yenecek. Kim? Bilmiyorum, ben yemem ama diğerleri yarım simit yiyecek. Ahmet Özhan'ın söylediği, yarım ekmek yiyeceksiniz. Sebep? Lan niye ben kötü yaşıyorum sürekli olarak? Senin hayatında bir şey değişmiyor. Sen kuzuyu gompil alabiliyorsun. Kalanları? İşte iki domatesten bir domatese. Ha sevgili Deniz doğru söylemiş. Bir de derin dondurucu falan da almak lazım onun için diyor. Çok ucuza geliyor. Biz girdik. Küçücük kuzuya kaç kişi girdiniz ya? Hiç utanma, arlanma, vicdan falan. Vallahi yok artık. Vallahi yok. Ama bunları işte aklınıza yazın, yazın bir yere. Yazın ki o çapsızların görüntüsü daha net çıksın. Burada neden 6 sene önce yayına başladığımızda sürekli anlattım. Çankaya, Çankaya, neden Ezankaya değil? Bunlar çünkü Müslüman düşmanı. Bak adam tekrar çıktı ortaya. Önerdiği şey ne? Önerdiği şey niye bursuzlara bırakacağız diyor. Elimizdeki paranın tamamını harcayalım diyor. Erzurum'dan nasıl destek geliyor ona? Sen diyor küpeye getir bana ver. Ben de diyorsa kağıt vereyim diyor. Sebep? İşte kağıdı tak. Yani sen de böyle hani Dolce Gabbana modeli gibi gezsen fena mı olur? Düşünsene düğüne gidiyorsun. Böyle kız tarafı oğlan tarafı yan yana dizilmiş. El sıkıyorlar herkes. Bir geliyorsun. Kızın anasında buradan buraya kadar kağıt sarkıyor. Hazine tahvili yazıyor üstünde de. Hoş olmaz mı? Yenilikçi. Yenilikçi kardeşim yani donakaran modeli gibi olursun bir anda. Hani böyle şu kadar gözlük takıyorlar. Tuhaf tuhaf herifler böyle acayip oğlanlar kızlar falan. Hoş olmaz mı? Böyle bir dünürün olsun istemez misin? Bizim dünür de çılgın ya. Kağıdı takmış gelmiş. Niye? Devletimi destekliyorum. Bak bunların tamamı uydurmak dışında çaresi kalmayan bugünün abuk ve cahil iktidarının uydurması. Eskisi yenisi. O yüzden bütünleşiyor. Üst üste koydun. O yüzden örnekleri üst üste veriyorum sana. Kafanda daha saçmasını da duyacaksın. Çünkü başka çare yok güzel kardeşim. Yok. Şu sorunun cevabını vermiyor herif ya. Ya kardeşim bu küpe burada durunca sana nesi batıyor bunun? Onu ver işte devlete anlaşmalı kuyumcu. Ben sana kağıt vereyim. Niye? İşte tasarruf edeceğiz. Oğlum burada dururken de ben tasarruf ediyorum. Gerizekalı mıyım ben? Niye sana veriyorum? Sen onu develeyeceksin demek ki. Artist. Karşısında da oturmuş tüp gazı. O da böyle bakıyor. 3 dakika içinde küpeleri çıkartmazsan gidiyormuş. Yani. Kağıda çevirdin. Çevirmedin geçmiş olsun. Böyle saçma sapan, abuk sabuk, zır cahil. Ama bak işte gör bunları gör. İlk yayında 5 sene önce sevgili Yalçın'ın, Yalçın Karatepe'nin yazdığını 5 yıl önceki paylaşımını o yüzden okudum. Benim sevdiğim bir arkadaşım olduğu için değil, o ayrı da. Bak 5 yıl önce bunu görebiliyor insanlar. Niye? E kardeşim ekonomi bilimi bunu söylüyor. Ekonomi bilimi bunu söylüyor işte. Sürekli olarak dini bir kisve altında ekonomi gerçekleştirdiğini düşünüyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Ben seninle aynı şeye inanmak zorunda değilim. Önce bunu kabul edeceksin. Kabul edeceksin. Üzüm ye ya. Niye şeyini, alkolünü, suyunu içiyorsun? Sana ne? Sen ye üzümü. Sen ye. Ben sana niye üzüm yiyorsun diyor muyum? Yok. Sen inciri incir olarak da tüketebilirsin. Bak tarihte çağlar içinde süzülmüş haliyle Tarsus'ta nefis boğarlar inciri. Şahane damıtırlar, efsane rakı olur. Mesela sana ne? Sana ne, sen kimsin? Bu haktan vazgeçtiğiniz sürece yaşamınızdan da vazgeçiyorsunuz. Güzel kardeşim, geçme. Seni ilgilendirmez de. Bunu söyleyen, Erzurum'dan söyleyen cahile sen zır cahilsin de. Öbür taraftan hani ne yaptığı, sanat için ne yaptığı ortada olan, ne yapamadığı ortada olan tipi ben niye yarım simit diyorum ya, sen ye de. Bunu söylemen lazım hayatına sahip çıkabilmek için. Yoksa hayatımız yoksullaşıyor. Hepimizi aynı yere itiyorlar. Hayır. İnanan istediğine inanır, istediği gibi yaşar. Ama inanmayana aynı saygıyı göstermek zorunda. Bu öyle bir şey ki sürekli bu abiler mağdur. Sürekli mağdur bunlar. Düz geri zekalının tekini çıkartmışlar. Yani en çok moralinizi onlar bozuyor biliyorum. Hayır, gülün bunlara. Gülün. Çünkü şunu unutmayın kardeşim. Bak bu insanlar zaten oy vermekten vazgeçmeyecek. Seni karamsarlığa itmesin. Onlar var. Hep de olacak. Buradan bunalıma girme. Ekonomi tıkıyor. Ben ceketi diyor. Çöplükten aldım. Ekonomi iyi olmasa bunu çöpe atarlar mıydı? Yani tebrik ederim. Geri zekalılıkta aşama kaydettiniz. Vallahi bravo. Ama aynı şeyi o gencecik pırıl pırıl kardeşimin yaptığı gibi abla sen cahilsin. Sana gülüyorum deyip gözünün içine bakarak yapın bunu. Hayatınızdan vazgeçmeyin. Çünkü yaşam alanları dolduruluyor. Bak şimdi ilk yayında konuştuk ya. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Barış Terkoğlu'nun bir haberi var. Haber yazısı var aslında. Haber bölümünü biliyoruz da. Çünkü hafta sonu bir atama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığında bakan yardımcısı değiştirildi. Neden? Barış Terkoğlu yazının başına da öyle girmiş zaten. Gece diyor yattık, cuma gecesi yattık diyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre bilgiliydi. Sabah bir kalktık Nazif Yılmaz. Ondan sonra diyor ki lan Nazif Yılmaz kim? Din Eğitimi Genel Müdürü. Bunu diyor hepimiz biliyoruz güzel kardeşim. Bana diyor artistlik yapma. Ben sana başkasını anlatacağım diyor. Bu arkadaşın diyor Ensar Vakfı, İmam Hatip Okulları Mezunları Mensuplar Derneği, Önder'de görevi bilmem ne. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tepesine kadar ulaşan kariyeri buradan başladı. Ama diyor mesela yazının içinde bir yerde. Dini bir takım oluşumlar Milli Eğitim Bakanlığı baskı altına aldı. Ve diyor bunu kabul etmek dışında bir yöntem bırakmadılar. Kabul etti diyor. Ben çok direneceğini de zannetmiyorum ama. Eğitim deyince diyor, bu adamın kafasında sadece dini eğitim var. Sadece dini eğitim. Onun için diyor mesela sürekli İmam Hatip okullarını övüyor. Bütün okullar keşke İmam Hatip gibi olsa. Yeni İmam Hatip okulları açalım. Bak bunu söyleyen Erdoğan, dolduramadınız ki o okulları. Niye yenilerini açıyoruz sürekli? Niye? Bak bugünün alternatif siyasetçileri bunun cevabını verecek. Bununla helalleşecekler işte bak. Bunu anlatacak insanlar. Ali Babacan da anlatacak, Ahmet Davutoğlu da anlatacak. Çıkıp insanlara diyecek ki bir dakika kardeşim, yeni İmam Hatip liselerine gerek yok. Bu okullar boş şu anda. Bunu söyleyeceksin kardeşim. Öbür türlü öyle yağma yok. Ben mütedeyyinim deyip buradan gideceksin. Ne şiş yansın ne kebap. Bunlara da sempatik görüneceksin. Oradan da oy al. Yok öyle yağma. Dindar insanlara işin gerçeğini anlatmak zorundasınız. Anlatmıyorsunuz ondan sonra bu adamla. TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti ve Cihan Nüma Dernekleri bir süredir okullarda dini eğitimde yaşananlardan şikayet ediyor ve kulis yapıyorlardı. Bizim için okullardaki dini eğitim önemli diyen vakıf temsilcileri Bilal Erdoğan'la bir araya geldi. Uzun yıllardır milli eğitimde din öğretiminde çalışan Nazif Yılmaz'ın bilginin yerine getirilmesini istiyorlardı. Ardından da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le görüşerek onu da ikna ettiler. Son olarak vakıf temsilcileri dikkat! Bizzat Cumhurbaşkanı ile görüşerek dini eğitimle ilgili problem yaşıyoruz, Nazif Yılmaz'ı istiyoruz dediler. Erdoğan'ın da olumlu bakması üzerine atama gerçekleşti. Böylece her kesimin çocuğunu eğitmekle görevli milli eğitim bir grubun amaçlarına teslim edildi. Nasıl? Şimdi bununla birlikte 13 Eylül 2017 tarihinde bakanlığa hitaben yazdığı bir yazıdan da Nazif Yılmaz'ın bir bölüm almış. 2014'te Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne getiriliyor ve o günden beri de devam ediyor. Abi 50'yen yok, 8 yıldır devam ediyor zaten. Diyor ki, eğitim sistemi içinde faaliyetlerini sürdüren İmam Hatip ortaokullarına halkımızın ilgisi artmakta, mevcut okullarımızın kapasitesi vatandaşlarımızın taleplerini karşılayamamaktadır. Yerden göğe kadar yalan bu. Bizatihi yalan da, yalanlayan da Erdoğan. Lan dolduramadınız bu okulları dedi. Defalarca. Bu nedenle valiliklerce teklif edilerek isimleri konulan ve ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan öğretim binalarında İmam Hatip ortaokulları açarak vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yani diyor ki açılan okulları da hani bağışlıyorlar ya, salla diyor bağışı. Yani sen mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına salla onu diyor. Tam bağışlamadı mı? Sen orada diyor İmam Hatip aç. Sebep? Sebep, bana sebebini anlat. Dolmuyor ki okullar. Niye? Benim gibi bakacaksın. Bakmayacağım. Siz de bakmamak zorundasınız. Bu ülkenin samimi dindarları, siz de bakmamak zorundasınız. Bizim ihtiyacımız bu değil ki. Olmadığını bizatihi bu ülkeyi tek başına yöneten insan söylüyor zaten. Dolduramadınız bu okulları diyor. Adamın derdi gücü din eğitimi. Çalıştaylar yapılıyor mesela. Çalıştayların sonuçlarını yazmış. Ya adamlar diyor, Barış Terkoğlu o ifadesine çok katılıyorum. Bir tür diyor fethi savunuyorlar bunlar diyor. Bütün okullar ele geçirilecek. Hayır. Ve en son Türkçe öldü diyerek İmam Hatipler'de Türkçe konuşmayı yasaklamayı teklif etmiş. Teneffüsler de dahil olmak üzere diyor. Arapça konuşulsun. Arapça konuşamayan da diyor Allah be, öyle demiyor da çevirmen bulsun yanına diyor. Sebep? Lan okulda bu çocuk. Okul orası. Ayrıca o eğitim almaya gelmiş. Arapça konuşulacak diyor. Ve Barış Terkoğlu'nun en doğru hatırlatması, dikkatli dinleyin lütfen. Hepimizin vergileriyle finanse edilen bir yurttaşlık hakkı olan kamu eğitimi, yani 1924'ten tatevhidi tedrisatla birleştirilip çıkartılan kamu eğitimi, Dinci Vakfın insafına terk edildi. Yeni görevlendirme bunun sembolü. Kendi çocuklarımızın geleceğine bile karar veremediğimiz düzene Türkçe bir kelime bulsak ne derdiniz? Ha? Şahsımoloji, şahsımistan. Bugün bence günün yazısıdır, Barış Terkoğlu'nun yazısı. Mutlaka okunmalı. İndirim yalan, etiket gerçek başlığı var bir yandan da. Bulaşık deterjanı, ya özellikle TÜİK Pekka'nın açıkladığı rakamlarla alakası yok diyor. Bulaşık deterjanı 9.90, 11.90 oldu. İnek peyniri 77.90 ama 69.90 deniliyor. Çamaşır suyu 10.45 ama aslında 13.40 lira. Baget tavuk 37 lira 95 kuruştan. Ya baget tavuk abi, yani bir dönem insanların, yoksullar da piknik yapıyor diye haber izlediğimi hatırlıyorum ben ya. En azından işte tavuk kanat alıyor, baget alıyor, gidiyor diye. 41 lira. Çok önemli bir haber var. Üstünde durulmalı. Leyla Kılıç. Bence insanlara ısrarla anlatılmalı bu hikaye. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçim güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladığını duyurmuş ve Sandık Savunma Hareketi adı altında gerçekleştirilen bir projeyle seçim günü bir avukat ordusuyla sandıkların korunması ve yaşanabilecek hukuksuzlukların önüne geçmeyi amaçladıklarını söylemiş. Canan Kaftancıoğlu konuşuyor. Sandık işi tamam diye. Bak, bu hepimizin vatandaşlık görevi. Hani seni coşturanlar, dolduranlar var ya. Kargaşa çıkacakmış seçimlerimde, silahlı adamlar falan. Ya bunu yerel seçimlerde de yaptın hikaye. Sen oyuna sahip çıktığın sürece hiç kimse ağzını açamaz. Sen oyuna sahip çıkacaksın, sandığa gideceksin önce. Ve etrafında ya bilmem ben kararsızım diyen tipler var ya. O insanlarla konuş. O insanlarla yaşananın iğrençliğini anlat ve de ki hala bir vicdansız gibi kararsız olabiliyor musun? Bu seçim iyilerle kötüler arasında bu kadar net. Kalanı demokrasiye senin sahip çıkmanla alakalı bir şey. Sabah Trakya'da komşu turist bereketi. Utanman olsa yapmazsın bu haberi de, yok işte. Yollarda ihraç mallarını Avrupa'ya taşıyan binlerce tır, çarşıda çanta çanta alışveriş yapan Bulgar ve Yunan turistler, burası Edirne. Soru: neden benim insanım onun kadar rahat alamıyor? Bak, bir rektör. Yani rektör değil, traktör bile olmaz ondan da. Ama yapıldı. Adam İstanbul'da bir üniversitenin rektörü. CNN Türk'ün gediklisi, kombinesi var orada. Her programda istediği programa çıkıyor. O mesela diyor ki, yani akaryakıt fiyatını karşılaştırdığında Hollanda'da da diyor benzer. Ya bunu söyleyen bir rektör ya. Çocukları yetiştiren üniversitenin başında. Aynı parayı mı kazanıyoruz sorusu. Onun önemi yok. Yani bakıyorsun 1,5 euro civarında, aynı yani. Ben ne kadar kazanıyorum? En düşük emekli maaşı 2500. 2500'ü euroya vurduğunda ne kadar ediyor? Alsan onun içinde. Bugün Mehmet Barlas kendini de aşmış. Çünkü giden iktidarla birlikte kendisinin de artık ebediyete intikalini gördüğü için Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyin başlıklı bir yazı yazmış. İktidara sesleniyor yazıda. Okumayın, sakın okumayın. Gerçekten çok boş bir yazı. Şunu söylüyor: onun sözleri üzerinden giderseniz gündemi kaptırıyorsunuz diyor. Yeni mi anladım bunu? Tebrik ederim. Tebrik ederim. Geçelim. Sözcü: Atatürk'e tek kötü söz edenin damarında bir damla Türk kanı yoktur. Hala kandan mandan bahsediyor. Sözcü kafası. Hala kan var kafasında. Hala. Türkiye'nin köklü okullarından İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ndeki skandal vatandaşları ayağa kaldırdı. AKP'nin kindar gençliğinin ihanetine tepki yağdı. Kabataşlı bir grup öğrenci, gördünüz bunu. Sosyal medyada video döndü. Atatürk posterini bıçakla deliyor böyle. Küfrediyor arada. Ama sen bunu kandan açıklıyorsun hala. Bence burada işte bak, 12 Eylül kafası değişmiyor ya. Bu topluma verdiği en büyük zarar bu belki. Gerçekten bu kafa değişmiyor hiçbir zaman. Büstlerini dik her yere, bütün Türkiye'ye büstlerini dik. Diyarbakır cezaevinde zulmün dibini yaptır. Müşerref Tezcan dinlettir sabahtan akşama kadar. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim. Herkes Türkiye'yi sevecek, herkes Atatürkçü olacak. Aynı kafa. Milim farklı değil. Bak, bu kadar net söylüyorum sana. Milim farklı değil. Ya Atatürk'ü sevdirmek için bunu yapmana gerek yok ki. Posterinin peşinden gitmek değil, fikrini anladığın zaman, ne yapmaya çalıştığını anladığın zaman o poster de dahil olmak üzere her şeye sahip çıkarsın zaten. Ama sen kandan mandan anlattığın zaman İstanbul'da Suriyelilere yönelik dükkan yağmalamayı, taşlamayı nasıl anlatacaksın? Ne diyeceksin? Yani biri çıkıp karşından sana şunu derse, bir dakika hocam, dur bir dakika. Türk kanı demiştim, bunlarda Türk kanı yok. Ne diyeceksin? Ne güzel değil mi? Kulüp dizisini seyrediyorsun, bayılıyorsun ama İstanbul'un göbeğinde bu yaşandığı zaman ona bakmıyorsun. Bak güzel kardeşim, böyle bir yaşam yok. Demokrasi dediğim bu değil. Bu değil. O insanları bu ülkeye davet ederek bu ülkedeki sosyal güvenlik açığını patlatan, ekonomiyi krize sokan insanla hesaplaşacaksın sen. O insanla değil. Diğeri kolluk gücünün işi zaten. Hani zaman zaman yapıyorlar böyle, Türk lirası ya bizim paramızı alıyor, yırtıyor, yakıyor, sallıyor falan. Onunla hesaplaşacak kolluk görevlisi zaten. O yasal olarak suç. Diğeri, adı geçti kulübün bu arada. Muhteşem olmuş, izlediniz mi bilmiyorum. Yani tek tek isimlerini saymak çok zor ama sette emeği geçen herkese çok büyük bir tebrik borcumuz var bence. Türkiye'nin bir kısmı 6-7 Eylül olaylarını diziden öğrendi. Çok net bu. Hiç kıvırmaya gerek yok. Çok net. Ama en azından gördüler. Yani bir parça şu ülkenin tarihini merak etse insanlar. Valla. Hani diyor ya Akif. Yok yok, o cahilin söylediği gibi, sanki çok anlarmış gibi sağda solda yalandan ezberlediği, yarısını da yanlış ezberlediği Akif şiirleri okuyor. Hiç ders alınsaydı tekerrür mü ederdi tarih diyor ya. İşte ders için önemli. Bilmek, görmek. Ama sen kafaya tencereyi geçirip o ben Diriliş Ertuğrul oldum diyorsan kesmiş olsun yani, o saatten sonra senden bir cacık olmaz. Diriliş, yıkılış, bozuluş, depar. Ali Ekber Ertürk'ün bugün bir haberi var. Çok şık bir haber. PTT, Posta Telgraf Telefon İdaremiz, 2,2 milyar liralık dağıtım hizmeti ve araç alımı ihalesini ihaleye çıkmadan doğrudan temin yoluyla yapmış. Sayıştay demiş ki, ya ilan yok, ihale yok, teminat yok. Böyle bir ihale yapamazsın kardeşim sen. Sonra ne olmuş? İşte bu tutmuş, bu yoğulmuş, bu pişirmiş, bu da yemiş, bu da okuldan gelmiş. Geri zekalı bu çünkü. Sürekli okula gidiyor. Niye gittiğini düşünmüyor ama. Ben niye okuyorum falan, öyle bir şey yok. Bu okuldan gelmiş bölüm sürekli. Sadece hani bana, hani bana diyor. Ekonomist Atilla Yeşilada da yeni ekonomi modelini anlatmış Ruat Menge ve demiş ki Cumhurbaşkanı ekonomist de, ben de Süper Lig'de sol açayım. Valla bunu Sedef yaptı, Sedef Kabaş kulakları çınlasın. Eğer sen ekonomistsen ben de İngiltere kraliçesiyim dedi. O tartışma orada bitmişti. Sol açığa ihtiyaç yok bence. Devam edebiliriz. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti yargı da metal yorgunu. Yolsuzluk dosyaları tozlandı. Yargı metal yorgunluğu gerekçesiyle istifa ettirilen Melik Gökçek hakkındaki 40 dosya için harekete bile geçmedi. Sebep? Bak Murat'ın kitap. Kaldırdım kitabı. Murat Ağrel'in kitabı. Parsel Parsel 2. Hani ortada. Yani adam bak kitabı çıkartırken Murat ısrarla şunu söylüyor. İkinci kitabın ön sözünden size okumuştum. Hatırlıyor musunuz? Ya diyor kardeşim dava aç diyor. Murat Ağrel'e dava aç diyor. Dava aç ki burnundan fitil fitil getireyim bunu diyor. Dava açamıyor adam. Niye? O da biliyor onların gerçek olduğunu. Delili ispatı olmayan hiçbir şey yok ki kitabın içinde. Mahkeme tutanaklarından aldıkları, hani size okumuştum ya burada. Eski ortakları Gökçek'in, oğlunun Osman Gökçek'in. Abi biz bir adam tuttuk diyor, dövdük diyor. Evet ya, çocuğu da biraz fazla dövdük hatta diyor. Sebep? Çekil Ankara Ticaret Odası yarışından. Ama yargıda diyor metal yorgunu. Metal değildir o. Metal olsa duramazsın ya. Telmaşa yorgundur. Bu arada çok güzel bir haber var. Küçücük bir değerlendirme haberi. Yani gazetenin ben sadece internet üzerinden birinci sayfasını gördüğüm için bilmiyorum. Şeyi de açmadım. Bir Gün'ün abonesiyim ben aynı zamanda ama tekrar açıp içini okumadım. Onu yayından sonra yapacağım. Genelde hep manşet sayfasından gidiyoruz ya. Bu Din Eğitimi Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı yapılan Nazif Yılmaz var ya. Ben demin söylemiştim. Barış Terkoğlu'nun yazısında var. 2014'te getirildi o göreve diye. O geldiği günden beri bak 2014'ten 2021'e kadar Din Eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü toplam 44 milyar 397 milyon lira harcamış. 45 katrilyon. 45 katrilyon. Yemin ediyorum yeni din mümkündü bununla birlikte. Valla. Yani şöyle bir şey, biz 45 katrilyon harcadık ve çalışmalarımız tamamlandı. Artık yeni bir dine dönüyoruz diyebilirlerdi. 45 katrilyon diyorum ya. Ayıptır kardeşim. Vallahi ayıptır. 3 milyar dolar harcamış herifler. 3 milyar dolar. Vicdansızlık, hani vicdansızlık başka bir şey ya. 3 milyar dolar kabuksuz. İndirmiş adam. 7 senede. Sorgu yok, sual yok. Niye harcıyorsun bu parayı? Yok. Ortada ne var işte, diyor mu yani, bayağı bildiğin hani dini yapılarıyla falan yeni bir din oluşturulabilirdi. Ya oluştursalar şaşırmazdım ben. 45 katrilyon harcadık oğlum, boru mu diye çıksa. Evrensel'in manşeti, işçinin iradesini yok saymayın. 130 bin işçiyi ilgilendiren metal iş kolundaki sözleşme sürecine dahil edilmediklerini söyleyen işçiler bugün yapılacak görüşme öncesi sendikacıları onayımızı almadan imzalamayın şeklinde uyardı. Biliyorsunuz sendikanın daha önce razı olabileceği oranla işçilerin açıkladığı oranlar arasında fark var. Ciddi şekilde fark var. Ve o konuşuluyor şimdi. Cezaevlerinde 200 hasta var. Cezaevlerinden peş peşe ölüm haberleri geliyor. Özgür Hukukçular Derneği tespitlerine göre cezaevlerinde 200 hasta mahpus var. ÖHD Cezaevi Komisyonu eş sözcüsü Yusuf Çakas, cezaevlerinde yaratılan koşullar kişiyi hasta tutsak yapıyor. Aysel Tuğlu'nun durumu ortada biliyorsunuz. Artık Cumhurbaşkanı'nın af koşulları da her şeyiyle gerçekleşmiş durumda ama yapılmıyor. Yeni Şafak 7/24 mesaide diye çıkmış. Türkiye'yi uçuracak ekip. 2023'te angardan çıkacak Milli Savaş Uçağı MMU. Milli Savaş Uçağı. MMU. İçin inşa edilen mühendislik merkezine ilk kez Yeni Şafak girdi. Çok şaşırdık. Allah Allah. Ben bir günü davet ederler diye bekliyordum. Hani o olmadı sözcü. En kötü. Cumhuriyeti çağırmazlar da. Çok şaşırtıcı gerçekten. 65 bin metrekare kapalı alan ve 9 bloktan oluşan 2300 mühendis kapasiteli binada 7/24 mesai var. Evet. Görevi ben devrettim. Kazakistan haberi var. Sabah görünce çok şaşırdım haberi. Bak haberi dikkatli dinleyin. Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev güç mücadelesi söylentilerine cevap vererek Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e kendisinin devrettiğini açıkladı. Stratejik tesislerin Rus güçlerinin korumasında olduğu belirtilirken ülkede 5000'den fazla insan gözaltında. Ve biliyorsunuz Tokayev vur emri verdi. Göstericileri vurabilirsiniz. Sonra bazı arkadaşlar hala şunda direniyorlar. İşte Nazarbayev'in altını oydular. Bir altı varmış ki oymuşlar. Akşam bu da özel fırsatçılık manşetiyle çıkmış. Özel okullarda erken kayıtlar %100'e varan zamlarla başladı. Kitap, yemek ve servis ücretlerindeki artışlara da dikkat çeken veliler isyanda CİMER ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edin. Vallahi CİMER'e yazın. Bak bugün mesela Deniz Yavuz Yılmaz'ın biz Kütahya Zafer Havaalanı ile ilgili cevabını CİMER'den aldık. Şahane, yazın bence de. Yazın. Ne diyordu? Hata payı %99. Yayın arasında mailler gelmiş. Yok öyle hata payı değil. Yok doğru bu hata payı. Gerçek olan bölümünü sadece koyuyorsunuz. Kalanı olduğu gibi hata. Onun için. Hata %14.300 olacak yazmış sevgili Önder Focan. Caz'ın Türkiye'de yaşayan efsanelerinden biri. Çok teşekkür ederim. Çok onur duyuyorum her mesajınızda. Eksik olmayın. Hayır burada anlattığı doğru Önder Bey. %99'luk hata doğru. Yani bir proje yapıyorsunuz, 100 birimlik bölümün 99'u çöp, hiç kullanılmıyor. Onu anlatıyor. Ve diyorum bakkalın çırağı yapsa bunu iki kere üst üste, bakkala söylersin. Dersin ki bu gerizekalı, bunu yollama. Hesabı bu yapmasın. Sisteme destek. Bak şimdi Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında Kadir Has Üniversitesi'nin 26 ilde 1000'den fazla insan üzerinde yaptığı bir araştırma. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek %55.7 çıkmış. Nasıl yani? Çıkmış yani. Ve diyor ki CHP'li seçmen arasında da %24.6'sı destekliyor bunu. Çok ikna edici. %19.2'si de destek verenlerden demiş ki ben Kemalistim. Sizi tanıyorum. Peridon Çekçi Grup. Allahsızlar. Araştırmaya mı sızdınız lan? Oğlum Çin'le ilgili değil, Türkiye'yle ilgili. Sizle bir alakası yok olayın. Çin değil. Çin'i anlatmıyor. Türkiye bu. Peri Doğunçek ve saz arkadaşları araştırmaya sızmışlar. Dünyanın en saçma gazetesine bakalım. Nasıl çıkmış? 2500 lira rehberi. Ne rehberi? İşte emekliye 2500 en az aylık verilecek ya. He? Onu nasıl harcayacaklarını mı anlatıyorsun? Faturayla kiraya gösterdiğinde gider zaten o. Vallahi. Bak faturayla kiraya gösterdiğinde gider. Ben hafta sonu yani çok dışarı çıkmıyorum ben. Zaten bir işten güçten zaman kalmıyor. İkincisi Covid nedeniyle özel bir şey olmadığı sürece çıkmıyorum. Cumartesi günü, cumartesi değil mi? Tabii cumartesi günü arabamın deposunu doldurdum. Yani büyük bir araba değil benimki. 42 litre benzin aldı. 580 lira para verdim. 580 lira. Emeği geçenlerin tamamının Allah belasını versin. Çok net söylüyorum bunu da. Tamamının. 580 lira. 2500 lira harcama rehberi. Bence alın. Lan 2500 lira nasıl harcanır? Oğlum 2500 lirayla bu insan nasıl yaşar rehberi ise tamam vallahi alalım. Ben de isterim. Yani ben bugün sıradan vatandaşlarından biriyim. 580 lira tuttu. Kabus ya bayağı bildiğin kabus. O yüzden gönül rahatlığı söylüyorum. Emeği geçen, katkısı olan herkesin Allah bin türlü belasını versin. Daha ötesi yok bunun. Rezaletin dibini yaşıyoruz. Sonra Ahmet Hakan diyor ki valla Fatih Altaylı'nın şeyi doğru bende olsa ben telefon jokeri kullandırtmazdım yani. Öyle konuklar çağırıyorum ki jokere ihtiyaçları yok. Basıyor gidiyor. Acayip güzel yürüyorlar. Tırım tırım. Devam edelim. Madalyanın diğer yüzü bir insan haberi var. Doğuştan iki bacağı bir kolu olmadan yaşama başlayan Emine Avcu 14 yaşında proteze kavuştuktan sonra yürüme ve yüzme öğrenmiş. Engelleri bir bir aşarak Berlin'deki paralimpik yüzme yarışmasında 150 metrede ilk üçe girmiş. Bronz madalyayı getirmiş ülkeye ve herkesi sevindirmiş. Helal olsun sana güzel kardeşim. Daha nice başarılarına. Tok beğendik. Bunu devam ediyor. Çünkü manşeti de tok beğendi o. Tok beğendim ben bu manşeti. Milli otomobil videoları izlenme rekorları kırıyor. Lan oğlum videoyla olsa o iş. Videoyla olsa Jet Fadıl o onu bin türlü dönerdi. Videoyla bitseydi o hikaye. Arabayı çıkart arabayı. Of. Kayseri'de öğrenci döven Mustafa Bey vardı hatırlıyorsunuz. 1,5 yıl hapis cezası almış. Meslekten de atılmış. Zahmet olmuş. Gerçekten zahmet verdik. Neyse artık idare edeceğiz. Hocam. Heh. Ben kilo vermeye çalışıyorum. Güzel, başarılar dilerim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Arkadaşların konuşuyorsa dinleme. Salla, diyetisyene git. Valla, devlet hastanelerinde de var. Gidebilirsin. Aile hekimleri de yardımcı oluyor. Mesela yağsız salata yiyin diyorlar. Hocam yağ kilo yapmaz mı? Ya arkadaşım bir şey söyleyeyim mi? Siz birbirinizi de anlamıyorsunuz. Valla bak anlaşamıyorsunuz siz aslında. Bence ayrılın. Yani sorun... Gerçekten sorun kesinlikle sende diyerek ayrılın. İkiniz de sorunlusunuz çünkü. Yani mektubu yazan da sorunlu, okuyan da sorunlu. Bak soruyu anladın mı? Her kafadan diyor bir ses çıkıyor. Mesela yağsız salata yiyin diyorlar. Yağ kilo yapmaz mı? E tamam işte onu söylüyorsun. Nasıl yani? Yağsız salata yiyin demiyor mu? Evet. E tamam yağ kilo yaptığı için diyor zaten. Harbi mi? Hiç anlamadınız değil mi mevzuyu? Ama gazetede yarım sayfa ayırmışsın buna. Siz anlaşamıyorsunuz. Vallahi ayrılın ya yol yakınken. Ciddi söylüyorum bırakın ya. Böyle bu zulüm ya. Yemin ediyorum zulüm ya. Böyle aptallık olur mu ya? O da bak cevap vermiş dinle. Tıpta değişmeyen kanunlar vardır. Bu kanunlardan biri de bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır. Dur bir dakika. Şunu bir dakika büyüteyim. Büyüteyim çünkü bunu görmesi gerekiyor. Bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır. Adam Paracelsus'u duymuş hoca. Biliyor. Da nereden duyduğunu hatırlamıyor. Var ya lan o. Ya adam hani aslında kimya germiş hani doktor da olmuş. Hani ya onun şeyi var ya oho yani. Yani diyor yani adam böyle şifa ile zehir arasında doz farkı vardır. Neydi onun adı ya? Duymuş, duymuş bir yerden, hatırlamıyor ama. Kafa gidik olduğu için. Paraselsus'u biliyor aslında. Bu arada o da manyağın önde gidenidir. Paraselsus 15. yüzyıl mı, 16. yüzyıl mı, o çağlarda yaşamış bir kimyager aslında bu adam. Hekim de aynı zamanda. Özelliği şu, bilinen tıbbı reddediyor, akademik tıbbı. Tıpta diyor yeni oluşumlar yapacağız diyor. Hatta en çok bilinen geyiği odur. Ben de çok meraklısı olduğum için değil. Kitap yakar bu. Kitap yakar. İbn Sina'nın kitaplarını yakar üniversitenin önünde. Bunlar yok artık diye. Akademik bilgi yok der mesela. Lan nasıl yok? Lan nasıl? Yaşasaydı lan sizinkiler iktidarda derdim valla. Parasel. Şş, oğlum seninkiler iktidarda. Yakın olurduk muhtemelen. Parasel diye hitap edebilirdim bence. Kızmazdı. İyi bir insana benziyor zaten. Neyse siz birbirinizi anlamıyorsunuz. Aynı şeyi savunuyorsunuz ve bunun için zaman harcıyorsunuz. Çok saçma bu. Bak şimdi anlattığına bak. Bu kanunlardan biri de bir maddeye zehir etkisi katan kullanılma miktarıdır. Doğru yağı seçer, doğru zamanda ve doğru miktarda yersen bir sıkıntı olmaz. Doğru yağ? Anlatacağım bir dur. Zeytinyağı, kanola yağı gibi yağları günde 3 yemek kaşığını geçemeyecek kadar tüketirsen faydası var, zararı yok. Ya hakikaten anlamadınız. Zaten tavsiye edilen yağsız salata. Niye anlatıyorsun ya? Ben anlatacağım hocam, benim olayım o. Harcanandan fazla kalori alırsanız kilo artışı olur. Sadece sebze yesen fark etmez. Yemin ediyorum psikopatsınız siz hepiniz. Yani hareketsiz kilo veremezsin. Sebze yemenin karşılığı neymiş? Ne öğrendik burada bu bölümde? Sebze yiyen hareket etmiyor. Ne alakası var? Değil mi? Öyle yazmışsın. Salatayı yağlı yersen diyette bazı yiyecekleri çıkartmalısın. Bak birbirinizi hiç anlamıyorsunuz. Mektup nasıl başlamıştı? Yağsız salata öneriyorlar. E tamam. Yağ kilo yapmaz mı hocam diyor. Lan yağsız öneriyor zaten. E tamam işte onu soruyorum ben de. Siz bırak abi bırak. Vallahi birbirinizi bırakın yol yakınken. Ciddi söylüyorum. İnan bana sorun sende. Tamamen sende. Bir de adam yani tıp okurken bir şeyleri duymuş da tam ne olduğunu hatırladığını zannetmiyorum ben. Hatırlamıyor. Şairin sözü üstüne söz olmaz. O yüzden şiir okunacaksa şiirle bitecek yayın. Arkadaki kitap Tanıl Bora'nın yazdığı Hasan Ali Yücel kitabı. Çok özel bir biyografi. Neden? Bir kere Hasan Ali Yücel çok önemli biri. Marif müfettişliğinden daha ileride milli eğitimin çok önemli kademelerine kadar gelmiş. Bakanlığı yürüttüğü dönemde yaptığı projelerle Türkiye'de eğitim hayatına yön vermiş insanlardan biri. Çevirilerle kendi yaptı ve sonrasında kurulan çeviri bürosunun içinde yaptırdığı çevirilerle dünya klasiklerini bu coğrafyanın insanların eğitimine, hizmetine sunmuş. Çok önemli biri. Ama her yönüyle anlatmayı tercih etmiş Tanıl Bora. Hatta içinde sunuş yazısındaydı galiba. Diyor ki bazı arkadaşlarımı okuttuğum zaman antipati beslediklerini söylediler bana. Benim amacım diyor antipati yaratmak değil ama sempati yaratmak da değil. Neyse onu anlatabilmek. Hasan Ali Yücel ile ilgili. Çok şık olmuş. Gerçekten çok şık. Ben dediğim gibi 60-70 sayfa gidebildim daha. Bir aksilik olmazsa Cuma günü size kitabı anlatırım. Elbette yayını Can Yücel'le bitireceğiz. Böyle olunca Çağın En Güzel Gözlü Marif Müfettişini babasını anlattığı o şeyle birlikte şiirle birlikte bitireceğiz. Ama bunun dışında bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yürekten teşekkür ediyorum. Neden? Ya bugün özellikle şey çok önemli çünkü. Aynı şeye inanmamamıza rağmen burada olmamız bugün ekstra önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Şundan dolayı. Ya bizim hayatlarımız aynı değil diyorum ya. Hayatlarımız aynı değil. Başladığımız yer de aynı değil. Devamı da aynı değil. Çünkü bizler farklı insanlarız. Ama aynı ülkede iyi bir yaşam istiyoruz hepimiz için. Bugün burada konuştuklarımızın tamamı bununla ilgiliydi. Tamamı bununla ilgiliydi. Hiçbir eksiklik yok içinde. Tamamı bununla ilgili şeylerdi. O yüzden burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah Saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam yine buradayım. Boy arada yayını desteklemek isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Bu son derece önemli ve çok basit aynı zamanda. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretini tıklamayı lütfen unutmayın. YouTube başkalarına da önersin bu yayını. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılar iletmek isteyenler orayı kullanabilir. YouTube üzerinden katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirler. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek diye bunun için söylüyorum. Burada olun lütfen. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici hep. Hep acele işi. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezberledim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu. Kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm burnumu. En son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki devin, daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can evim. Hayatta ben en çok babamı sevdim.